Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Merhaba, orada mısın?
Orada mıyım? Orada mıyım? Buradayım. Ne oldu?
Bugün işle alakalı birinden, beraber çalıştığımız birinden böyle bir mesaj attım. Merhaba Deniz, orada mısın? Peki sahiden orada mıyım? Sonuncusu benim cümlem. Orada mısın ne demek? Neredeyim? Orada mıyım? Orada mıyım?
Neredesin? Ya
Bilmiyorum.
neredesin bile daha mantıklı. Deniz neredesin?
Bak Deniz neredesin bir soru ama Deniz orada mısın? Oradayım.
Orada evet tam olarak oradayım. Neredeyim ama yani?
Ve cevap veremedim biliyor musun? Orada olup olmadığımı düşündüm. Gerçekten.
Ya tabii ki bilemezsin. Çok saçma bir soru yani bu. Neyse
Çünkü
cevap vermeseydin.
yok sonra aradı. Çünkü bu şey olabilir bak ofiste misin? Evde misin? Müsait misin? Ülkede misin? Aynı şehirde miyim?
Yani birçok türevi var bu sorunun. Çok garip. Enteresan.
Buradayım.
Enteresan.
Sen de orada mısın? Nasılsın?
Ben de buradayım ya. Ben de evimdeyim. Güvenli bölgemdeyim. Hiç terk etmek istemediğim konfor
Dışarı çıkma planın var mı Allah korusun?
alanımdayım. Ay, mecburum yarın dışarı çıkmak zorundayım çünkü dışarıda bir toplantım var. Dışarıda toplantı mı? Zoom diye bir şey var. Hello.
Ay.
Yani Google Meet var. Bir sürü şey var yani. Niye biz hala dışarı çıkıyoruz abi toplantı yapmak için? Bak insana maruz kalacağım ya yok yere. Çok
Kanka,
saçma.
çok haklısın ama arada gerekiyor ya maalesef.
Bak kesin başıma yarın bir şey gelecek. Sonra
Allah
bir sonraki kayıtta bunu konuşacağım. Ya bir şey gelecek dedim ben birilerine sinirleneceğim yine. Çünkü yani zaten bunu günde 7.000 kere yapıyorum. Yani mesela dün geçen gün şöyle bir şey oldu. Dur hemen onu da anlatayım.
lütfen.
Bir tane şey anlatacağım. Biri yine arabamla ilgili.
Hadi bakalım.
Bakın arabam benim için çok kıymetli arkadaşlar. Ya, arabaları çok seviyorum. Her neyse. Bir tadilat var alt katımda. Yaklaşık 30 küsür gündür devam ediyor. Ve böyle ara ara matkap veriyor tamam mı? Ve de böyle devamlılığı yok. Matkap sesi başlıyor ve bitiyor. Acaba bir daha olacak mı? Stresiyle ben o günü geçiriyorum. Çünkü matkap sesinden tiksiniyorum. Bir keresinde matkap çalıştı diye ağlamışlığım var benim. Çünkü o sese katlanamıyorum.
Kaç yaşındayken?
Şey, 32 ya da 33
Tamam,
yaşında.
olabilir, olabilir. Tamam.
Ve böyle bir şey söylemedim. Çünkü apartman WhatsApp grubunun delisi benim. Sürekli bir şeyleri şikayet ediyorum. Rırırırırır falan yazıyorum. Çünkü çok mutlu oluyorum bunu yazınca. Bir keresinde böyle şey yapmıştım. Kaloriferleri yakmamışlardı uzun süre boyunca. Ben de bu kadar aidat veriyoruz. Boşuna veriyoruz herhalde. Orada başka bir kimliğe bürünebiliyorum tamam mı? Başka biri gibi davranabiliyorum. Neyse sonra oraya şeyi yazdım. Yalnız yani saat 17.30'dan sonra bilmiyorum. Yani matkap çalıştırmak yasak diye biliyorum. Pazar günleri de yani bilmiyorum falan.
17'den çıkardım peki. Neden
Ya,
17?
apartman yönetmeliği buldum bir tane. Geçerli mi diyeyim onu da bilmiyorum. Araştırdım ben bir şey yapar mıyım sence? Tabii ki araştırdım.
Hayır ne bileyim mesai saatine göre mi? Senin mesai saatine göre mi diye merak ettim.
17.30'da biten mesaim yok ne yazık. Neyse.
Oo güzel.
sonra bana tabii ki bir süre cevap vermediler. Çünkü gerçek bir deliyim. Yani apartman WhatsApp grubunun gerçekten delisiyim arkadaşlar. Bir süre cevap yazmadılar. Sonra biri böyle herhalde çok cevap yazma gerekli hissedip işte evet apartman yönetilmiş bir şey yönetmeli şu şekilde diye ek gönderdi. Hiçbirimiz açmadık sonra onu. Bu kadar.
Sen bile
End of
açmadın
story. Hayır.
mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Çok şanslısın çünkü apartman grubundan mesaj yollayabiliyorsun. Bizim apartman grubunda sadece yönetici, bir de iki adam var, onlar yazabiliyor.
Aa, bu nasıl bir şey? Terbiyesizlik ele geçiririm
Yok,
o ama.
şöyle. Daha önce
Tamam.
her senin gibiler vardı daha önce bizim grupta. Bak her şeye bir şey diyorlardı. Şaka bir yana senin gibi değillerdi bu arada. Hakikaten alakası yok. Çok garip insanlardı. Tartışma çıktı bir gün. En sevdiğim şey, en sevdiğim şey.
Evet.
Benden alakasız bir tartışma olması. Her şeyi
Evet.
detaylıca okudum. Yani böyle bir oğla şey yapıyoruz. Bir oğla çok hoşlanmıyor ama böyle şeylerden. Eğlenmiyor. Ben tek başıma eğlendim. Sonra ne oldu? Bu kadarcık eğlencem bile elimden alındı. Konuşmaları kapattılar. Sadece admin bey
Ha.
yazıyor.
Çok kötü ha. Bizde de uzun süredir hiç kavga çıkmıyor. Hiç tartışmıyor. Bir tane çok büyük bir WhatsApp grubu var. Senin WhatsApp grubu var. Oradan çıktım çünkü şeyle kavga ettim orada. Yöneticiyle kavga ettim. Orada trip olsun diye çıktım. Eminim çok etkilenmiştir benim bu tribimden. Neyse. Bir de küçük apartmanınki var. Hiç kimse hiçbir şey yazmıyor ya. Çok sıkıcı bir WhatsApp grubu hani. Arada bir işte o yüzden böyle gazlıyorum ama devamı gelmiyor. Çok üzülüyorum ya. Kavga edelim istiyorum çünkü ben orada.
Keşke aynı apartmanda olsaydık.
Keşke kanka. Sırf bu yüzden bile.
Bir şey söyleyeceğim. Aynı apartmanda olsak sürekli birbirimize gelir miydik? Çünkü bence gelmezdik.
Hayır, hayatta gelmezdik.
Bence Zoom'dan
Evet. Kesinlikle kaydı bile yan yana almazdık yani. Arada böyle şey, ihtiyaçlarımız asansörden gönderirdik ya. Kanka tuz var mı? Bitti deyince sen
Kanka
bana
bas.
asansörden tuz gönderirdin.
Ay çok eğlendim. Niye bu kadar eğlendim ben ya?
Bilmiyorum ya. Sosyopat olmamız beni eğlendiriyor birazcık. Ya şimdi yarın mesela çıkacağım işte. Bak çok çöktü bana. Umarım iptal eder toplantıyı. Bacağı falan kırılsın da iptal etsin ya. Ben...
Bizi dinleyen biri değil, değil mi?
Yok yok ya, ne dinleyecek bizi? Nişana
Neyse
dinlemiyordur. Bilmiyorum.
anlamazsan
Neyse.
gibi
Bir de
oldum.
bak, bir de arabamla ilgili şey de anlatmam gerekiyor. İçerledim yine çünkü.
Lütfen.
Dün arabam beyaz, benim arabam. Beyaz renkten nefret ederim halbuki arabada. Ama neyse, beyaz. Sol arka kapısında kırmızı bir iz gördüm. Arabama biri sürtmüş. Kırmızı araçlı biri. Tabii ki sitenin içerisinde bu teftişi yaptım.
Kırmızı araçlı kaç
Kırmızı
kişi var?
araçlar tespit edildi. Güvenlik kamerasını izlettirdim güvenliğe. Hiçbir yere varamadım.
Aa.
Muhtemelen çünkü dün gittiğim bir otoparkta oldu. Ama olsun. Yine de apartmandakileri suçlayacağım. Buradaki bütün kırmızı arabalara tek tek bakacağım tekrar tekrar.
İşte bak dışarı çıktığın için başına geldi bu.
Evet, çıkmasaydım belki hiçbir şey olmayacaktı. Of.
Evet, söylenmelerimiz bittiyse, bir noktaya geldiysek gelelim burada olma nedenimize efendim.
Hadi.
Evet, bu bölüm yine birilerinden bahsedeceğiz. Tabii ki. Neyse, şey.
Ha, giremedi.
Böyle olunca da girmek çok zor oluyor. Neyse, tamam. Hatırladığım her şeyi anlatıyorum. Efendim, bir hanımdan bahsedeceğim. Bir beyle olan ilişkisinden çok az bahsedeceğim. Bir olaydan bahsedeceğim ve bu olayın sonrasında olanlardan bahsedeceğim. Yeni bir dava, 2020 yılında bu olay gerçekleşti ve şu an hala mahkeme süreci devam ediyor. Ağustos sonu yargılanmalar başladı. Size bu bölüm Amanda Lien'den bahsedeceğim. Lien 28 Temmuz 1981'de Mary Ann ve Mark Lafayette Fletcher'ın kızları olarak dünyaya geldi. Hayatının geri kalanını geçireceği Kuzey Carolina'nın güzel bir sahil bölgesi olan Kitty Hawk'ta hayatını geçirdi. Yüksek enerjisiyle tanınıyor Lien. Açık havanın tadını çıkartmayı seviyor. İşte sevdikleriyle eğlenmekten hoşlanıyor. Bahçe işlerini çok seviyor. Ön bahçesinde böyle çok güzel çiçekleri var. Beyaz bir çit var. Tüm çit boyunca muhteşem çiçekleri var. Balıkçılığı seviyor. Avlanmayı seviyor. Tüm bunların yanı sıra yemek pişirmeyi ve el işi yapmayı da çok seviyor. Epey maceracı bir tip. Ama bir yandan da şey böyle. Bir insan yanlış yaptığında ya da işte kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini düşünüyorsa bunu da söyleyebilecek kadar kendine güvenen güçlü bir kadın. Etrafındaki insanların anlattığına göre gerçekten destekleyici ve besleyici bir ruha sahipmiş. Arkadaşları ve ailesi onun sıcaklığından ve şefkatinden keyif alıyormuş. Enerjisiyle etrafında bulunan insanlara hayat verirmiş. Kendisinin Lien'in 3 tane çocuğu varmış. Bu çocuklara kendisine adamış bir anneymiş tabii ki de. Maalesef çocuklarından biri adı Dylan'mış, vefat etmiş zamanında. Facebook'una baktığımızda Lien'in çocuklarıyla bir sürü fotoğraflarını görüyoruz. Belli ki onları çok seviyormuş. Hakikaten de şahane bir anneymiş. Öyle gözüküyor. Çocukların babasına dair bir bilgimiz yok. Ama etrafındaki herkesin Lien'i çok sevdiğini biliyoruz. Lien, J olarak da bilinen John Tolson'la 2020 yılının Haziran ayında bir partide tanıştı. Covid zamanında artık ne partisi ise bilmiyorum. John o sırada evinden atılmış ve kalacak bir yere ihtiyacı varmış. Liam de dediğim gibi çok tatlı, sevecen, şefkatli biri olduğu için ve çocukları o günlerde evde olmadığı için bir misafir için yeri varmış ve John Tolson'a birkaç günlüğüne yanına kalmaya davet etmiş. Ama bu birkaç günde sınırlı kalmamış ve aralarındaki ilişki hızla romantik bir hale gelmiş. Hatta tanıştıktan 2 hafta sonra 20 Haziran'da tanışıyorlar. Pardon, Haziran başı tanışıyorlar. 20 Haziran'da tanıştıktan 2 hafta sonra internet üzerinden ilişkilerinde ilan ediliyor. Ama kuzeni, Lian'in kuzeni Trisha'nın anlattıklarına göre John kısa süre içinde acayip sahiplenici bir tavır takınmış. Sonunda davranışları o kadar dengesizleşmiş ki Lian onu evden kovmuş. Hatta tüm eşyalarını poşetlere koyup verandaya bırakmış ve ondan ayrılmış. Adamın da buna çok kızdığı düşünülüyor. Lian demin söylediğim gibi Facebook'ta sık sık işte paylaşımlar yapıyor. Çocuklarını paylaşmak dışında komik böyle hayatından anları da paylaşıyor. 20 Temmuz 2020'de bir Facebook paylaşımı yapıyor. Yazın yoğun güney sıcağıyla mücadele etmeyi planladığı, plaja yaptığı bir yolculuk var bu fotoğrafta. O öğleden sonra saat 4:46'da yakın bir arkadaşını aramış. Çok da uzun konuşmamışlar. Kısa bir telefon konuşması yapmışlar. Daha sonraki 24 saat boyunca onu arayan herhangi bir kişi olmamış. Ertesi gün 21 Temmuz'da saat 17:20'de yine telefonu çalmış. Bir dakika çalmış mı yoksa bir dakika konuşmuş mu bunu bilemiyoruz. Ama bir önceki gece gibi hızlı bir konuşma ya da uzun süren bir çaldırma olduğunu biliyoruz. Bir gün sonra 22 Temmuz 2020 günü sabah 4 sularında John Tolson, bunu evden attığı erkek arkadaşı, eski erkek arkadaşı, yakın bir arkadaşını aramaya çalışmış. Ancak arkadaşı telefona cevap vermemiş. John Tolson yapıyor bunu, kız dinleyen. Sonra saat 8:30 civarında onu geri aramış arkadaşı. Çünkü sabah 4'te ararsan kimse telefonunu açmaz John. Neyse, telefonu açtığında, arkadaşı onu aradığında John duygusal olarak çökmüş, böyle hüngür hüngür ağlıyormuş ve bu arkadaşına, onu geri arayan arkadaşına Lian'ın burnundan kan geldiğini söylüyormuş. Ve bundan 1 saat sonra 911 görevlisine de aynı şeyi söyleyecek. Bu arada şunu da söylemek lazım. Bu kişi John'u geri aramamış olsa adam 911'i arar mıydı? Bunu kesinlikle bilemiyoruz. Bu da böyle dursun. Şöyle bir şey söylüyor 911'i ararken John J. Tolson. Arkadaşım küvette yatıyor, uyanmıyor. Güne bu çağrıyla başlanıyor aslında ve arayan kişi John Tolson, kurbanın bir gece önce içki içtiğini ve bu yüzden mutfakta düştüğünü, ancak bunun olup olmadığından biri emin olmadığını söylüyormuş ve sadece şeyi söylüyor. Galiba düştü, burnundan da kan gelmiş. Ama aslında vücudunda bir sürü yara var. Bunların hepsini detaylandıracağız birazdan. Bu telefon görüşmesi sırasında Lien'in uyandırma girişimleri arasında bir an için kasıldığını belirtiyor. Bir yandan kadını uyandırmaya çalışıyor. Hadi şey, kadın baygın yatıyor tahmin edersiniz ki. Hadi hadi kalk diyor. Kadın hafif bir kasılıyor. Bu arada bu ses kaydının videosu var. Paylaşırız. İlk başta arkadaşıyla konuşmuştu, sonra 911'i aramıştı ya. Elimizde az bilgi olduğu için bunlara bakıyoruz mecburen. Bu iki telefon görüşmesi arasında bariz farklılıklar var. İlk konuşmada arkadaşını aradığında, hani tekrar ediyorum karışmasın diye, sabah 4:30 gibi arkadaşını arıyor, arkadaşına ulaşamıyor, arkadaşı onu geri arıyor ya. O konuşma sırasında adam perişan halde. Ama 1 saat sonra, yaklaşık 1 saat sonra 911 ile yaptığı yarım saatlik görüşmede nispeten daha sakin. Yani ne dediği belli. Tabii ki nefes alışverişi hızlı, yani böyle heyecanlı olduğunu anlayabiliyoruz. Ama aklı gayet başında ve ona sorulan tüm sorulara anında cevap veriyor. Neyse efendim, sonuçta burnu kanamış baygın bir kadın var. Bunu 911'e bildiren bir adam var. Sağlık ekipleri olay yerine geliyor. Lian çıplak ve tepkisiz, ancak hala nefes alıyor hayatta. Nefes almasına yardımcı olmak için, onu rahatlatmak için birçok yöntem deniyorlar. Ama çenesinin pozisyonu nedeniyle maalesef başarısız oluyorlar. Ve tüm bunlar yapılırken maalesef Lian'ın ağzından ve burnundan bol miktarda kan fışkırıyor. Daha sonra kendisini hava yoluyla Norfolk, Virginia'daki Santa General Hastanesi'ne götürüyorlar ve Liam yoğun bakım ünitesine yatıyor. Burada solunum cihazıyla solunumu destekleniyor. Belgelere göre Liam gövdesini kaplayan ve bazılarının o sabahtan daha eski olduğu belirtilen çok sayıda çürük içerisinde ve bu belgelerde artık şey ortaya çıkıyor işte John Tolson'un Lian hakkında yorumları da ortaya çıkıyor. Yani şöyle adam şunu söylüyor bu morluklar ne dendiğinde işte. Ya Lian son bir haftadır kendini iyi hissetmiyordum. Bir gece önce bira içtikten sonra banyo yapmaya gitmiştim diyor. Ve gecenin geri kalanında onu görmediğini iddia ediyor. Sonra ne oluyor? John Tolson'un bir işi var. John Tolson'la ilgili çok konuşmak istemiyorum. Yani geçmişine baktım, çok bir şey bulmadım, bulmak da istemedim. Bir işi var, kendisi kadar saçma bir işi var. O işe gitmiyor tabii ki o gün, eski sevgilisi hastanede olduğu için. Saat sabah 10:30 civarında başka biri kendisini arıyor ve ona şunları söylüyor. Ambulans geldi ve şey bana aile içi şiddet durumu varmış gibi davrandılar. İşte benle kimse konuşmadı, bir şey söylemedi. Neler olduğunu bilmiyorum ve yani burada sadece bekliyorum diyor kendisi. Görünüşe göre John Tolson geceleri Lien'in evinden ayrılıp istediğini yapıyormuş. Yani evi gerçekten sadece otel olarak kullanıyormuş. Ertesi sabah erkenden Lien'in evine dönüyor ve tüm gün uyuyor. Yani kadın hem evine konuyor, hem sevgili oluyorlar, hem kadınla ilgilenmiyor, iyi anlamda ilgilenmiyor. Ve şey de istemiyor, Lien'in onun telefonuna bakmasını da istemiyor. Zaten şey bakacağı çok da bir zaman yok. Kadın gündüz işine gidiyor. Bu da tüm gün evde uyuyor. Ama adama baktığınızda, adamın Facebook'una bakıldığında işte fotoğraflarında genelde işte kadınlardan yorumlar geldiğini görüyorsunuz. Yani adamın ne olduğu birazcık ortada açıkçası. 23 Temmuz'da John Tolson iş yerine gidiyor ve şöyle bir şey söylüyor. Daha doğrusu bir tanık şunu anlatıyor o günle ilgili John Tolson'un iş yerinden biri. Fiziksel olarak yakınlaşmıştık biz ve çalışırken bana itiraf etti, ağlamaya başladı. Dur dedim yani işte ağlama, onu neşelendirmeye çalıştım ben. Ve ona hiçbir zaman şeyi söylememiş. Eski sevgilisinin kafasının yarıldığını falan söylememiş, bir şey olduğunu söylememiş ve şey demiş işte yalan söylüyormuş ve şey demiş işte bir şişe kas gevşetici içti demiş Lien için, küvette de kaydı demiş. Yani böyle tamamen onunla alakası olmayan şeyler anlatıyormuş ofisteki insanlara. Ve bu bizim kurbanla da Lien'le de ilgisi olmayan kişi de bu olayın aile içi bir şiddet olduğunu düşündüğünü söylüyor. Yani en alakasız kişi bile. Ve bu hikayeye zaten kimse inanmıyor. Peki John Dawson ne yapıyor? Hastanede kızı bıraktı. İşte ilk gün hastanede bu arada yaşam savaşına devam ediyor Lien. John Dawson işe dönüyor. Şey yapıyor mu mesela kızın ailesine haber veriyor mu? Kızı seven bir sürü kişi var işte haber veriyor mu? Yok yani kimseye bir şey söylemiyor bile. Ve şey oluyor artık bu adama ulaşıyor insanlar yani Lien'e ne oldu her şey yolunda mı falan diye. Artık başkaları da aradan 24 saat geçtikten sonra Lien'in hastanede 24. saati geçtikten sonra tabii ki koştur koştur kızın yanına geliyorlar. Kızın annesi babası hemen hastaneye gidiyorlar ve kızlarının durumunu gördükten sonra hemen Kitty Hawk polis departmanından destek istiyorlar. Çünkü bu olayda rapor edilenden çok daha fazlası olduğuna inanıyorlar. Çünkü basit bir düşme olsa Allah aşkına bu kadar yara olur mu diyorlar. Yani geçmişten kalma yaralar da var. Çok ağır yaraları var. Demin de bir kuzeninden bahsetmiştim Lien'in, Trisha diye. Tam olarak onun cümlesi şu. Doktor ona şunu demiş. Eğer Lien 20 metrelik bir binaya çıkıp düşmediyse kafasında künt cisim travması olduğunu söylüyor. Yani kafasına bir şeyle vurulduğunu söylüyor. Neyse Lian hastaneye kaldırıldıktan 2 gün sonra bir aile üyesi evine bakıyor. Evde durum nedir madem işte kafasını çarpmış neler var etrafta diye bakıyor. Ve kan lekeli yorganı, çarşafı ve yastığı topluyor. Fakat ev mühürlenmemiş, hala da suç mahalli olarak muamele görmemiş. Aile ayrıca şunu da söylüyor. Kan bulunmasına rağmen polis bu eşyalar üzerinde adli tıp testi bile yapmamış. Aile Ayın 24'ü Cuma gününe kadar departmanın olayı nasıl araştırmadığını anlatan bir ifade yayınlıyorlar. Bunu işte anlatıyorlar zaten. Aile tarafından yayınlanan daha fazla belge, olay raporunun şeyden aile içi şiddetten yani ya, aile içi pardon aile içi şiddeti engellemekten ciddi yaralanmaya neden olan saldırı olarak değiştirildiğini ve bunun ağır bir suç olduğunu söylüyorlar. Ağustos 2020'de bu arada kamu kayıtlarını talep ettikten sonra artık bu olay bir kadına saldırı olarak etiketleniyor. Neyse maalesef Lien aldığı yaralara yenik düşerek hastaneye kaldırıldıktan birkaç gün sonra 25 Temmuz 2020 tarihinde vefat ediyor. Şimdi ailenin artık soruşturmayla ilgili endişeleri iyice artıyor. Yani bu zamana kadar zaten hiçbir şey yapılmamış neredeyse. Bakalım bundan sonra neler olacak. Aslında karaciğer yetmezliğinden dolayı ölüyor ve işte çok fazla yarası da var. Ama ölüm nedeni ilk başta belirlenemiyor. Görünüşe göre o gece boyunca evinde yatarken bir odadan diğerine giderken işte tamamen vücudunu çarpmış ve işte bir enfekte olmuş olabilir. Bu da karaciğer yetmezliğine yol açmış olabilir gibi böyle saçma sapan şeyler söylüyorlar aslında. Ama tabii ki Lian'ın ailesi bunlara inanmıyor ve demin yine bahsettiğim kuzeni Trisha evden kuzeninin cep telefonunu buluyor ve telefonu polisin görebileceği şekilde bir masa üzerinde olduğunu söylüyor bu arada ki şey telefon kayıp falan değil. Ama bu telefona kimse el koymamış. Polis hiçbir şeyle ilgilenmediği gibi telefona bile bakmamış. Bizzat ki diyor kendisi telefonu polise veriyor. Ama polis de bunu delil olarak kabul etmiyor. Artık yatakta bulunan kan gölünü de gösterdikten sonra işte telefona da bakmadınız dedikten sonra polis yine bir şey yapmayınca artık aile diyor ki ben bu meseleyi kendim halledeceğim. Ve gerçeği bulmak için özel bir şirketten yardım alıyorlar. Biz bu ölümün nedenini bulacağız. Polis olsa da olmasa da diyorlar. Efendim özel bir dedektif tutuyorlar. Özel dedektif polis şefiyle Joel Johnson'la görüşmek istiyor. Şef diyor ki polis şefi görüşmeye ihtiyacımız yok çünkü bu bir zaman kaybı diyor. Ancak özel dedektif bölge savcı yardımcısını arıyor sonra Jeff Gruden diye birini arıyor ve 31 Temmuz'da bir görüşme ayarlanabiliyor. Bu gelişme gerçekleşmeden önce aile bir grup özel dedektifle birlikte 29 Temmuz günü evde bir arama yapıyor. Madem polis yapmıyor, ay çok sinirleniyorum buna. Madem polis yapmıyor biz bunu yapalım diyorlar. Kanıtları daha da derinlemesine inceleyeceğiz ancak genel bakış şöyle size evin ne durumda olduğunu kısaca bir anlatmak istiyorum. Yerlerde, duvarlarda ve kapılarda olmak üzere birçok odada düzinelerce görünür kan damlası var. Yatak odasında şilte ve yastıklardan yerdeki damlacıklara ve Liyen'e ait kanlı bir gömleğe kadar şaşırtıcı miktarda çok fazla kan var. Kendisinin aracı da orada, araç aranmamış ama aile araca da bakıyor. Ve artık şey yapıyorlar yani davayı daha fazla aydınlatmak için insanlar ilgilensin diye ne yaparsın? Sosyal medya tabii ki. Sosyal medyadan bu olayı aile yaymaya çalışıyor. Ve polis tarafından görünmez gelinen bu olay tabii ki mide bulandırıcı ve tuhaf bulunuyor. Kitlelerin de dikkatini çekiyor. Yani en hafif tabiriyle suç mahallini gördüğünüzde ve şüphelinden şüphelenilmediğini gördüğünüzde mideniz bulanır abi. Yani cesaret kırıcı bir şey, sinir bozucu. Kızınız ölmüş yani. Orada acayip korkunç bir şey ve aile eğer bu işle uğraşmasaydı Liye'nin ölümü bir kaza olarak kayıtlara geçebilirdi. Ancak kolluk kuvvetleri perde arkasında dava üzerinde çalıştıklarını iddia ediyor. Olabilir bu arada bu noktada bir şey diyemem. Ve hatta John Tolson'ı şüpheli kişi olarak adlandırmışlar. Okey tamam en azından bir şeyler yapıyorlar. Aile de yine özel dedektifin yardımıyla polise baya bir baskı yapıyorlar ve bir sürü önemli kanıt buluyorlar. Birazcık kanıttan bahsedeceğim sonra Olcay'a sözü bırakacağım. Ailenin bu arada YouTube kanalında çok detaylı bir belgeseli var. 41 dakikalık bir video izleyebilirsiniz bence şey yani her şeyi anlatıyor. Polis belgelerinden de bahsediyorlar efendim. Tanık ifadeleri de var bu belgeselde. Kanıtlar şöyle. El izleri, bulaşmalar ve kan damlacıkları evin her yerine dağılmış olarak görülüyor. Çıplak gözle de görülebilen kan lekelerinin yanı sıra kanla reaksiyona giren ancak DNA'yı değiştirmeyen bir kimyasal madde olan Blue Star adli kan reaktif kullanılarak saldırgan tarafından yapılan temizlik çabalarına rağmen geride bayağı bir miktarda, şaşırtıcı miktarda kan kalıntısı bulunmuş. Söylediğim şey dikkatinizi çekti umarım. Temizlik çabalarına rağmen biri kanları silmeye çalışmış.
Boşuna etrafta kan varsa kanları silmeye çalışmayın. Çünkü kendini gösterme gibi garip bir huyu var kanımızın. Peki eğer bu bir kazaysa bu kanı kim temizlemiş olabilir? Şimdi John Towson'ın iddiasına göre kadın düştükten sonra, Lien düştükten sonra mutfaktan banyoya gitmiş. Böyle giderken görmüş kendisini. Böyle bir iddiası var. Ayrıca yine iddiasına göre kadın bir şişe kas gevşetici almış. Dolayısıyla ayakta duramıyor. Zaten bir tane bile kas gevşetici aldığımızda ne kadar mayıştığımızı düşünün. O bütün bir kutuyu intihar gibi bir şey ediyor aslında. Hani bırakın kanı temizlemeyi, ayağı bile kalkamaz halde olması gerekiyordu ama yine de bu kan silinmiş durumda. Daha sonra sabah saat 4'e kadar onu görmediğini iddia etmişti John Towson. Ama biri gömleğini toparlayıp yatağın altına koymuş, biri kanı temizlemiş, biri çamaşırları, koltuk minderlerini yıkayıp kurutmuş. Ya yani birisi orada aktif bir şekilde çalışmış. Yatak odasında gördükten sonra herhangi bir soruşturmacının cinayet olduğuna inanmadan olay yerinden uzaklaşacağına inanması gerçekten kulağa çok zor geliyor. Çünkü yatak odası feci halde. Ayrıca Lien'in arabasında, jipinde de üzerinde az miktarda kan olan bir çarşaf bulunuyor. Ayrıca araçta bütün bir karpuz var ve 3 tane de bira var. Yani hani biralar bilmiyorum yani niye araçta karpuz ve birayı bırakırsın? Bir yerde marketten gelsen onları direkt taşırsın. Çok bir anlam veremedim ben buna. Ama dikkatini dağıtmış bir şey olabilir onu hani garaja yoluna girdiği anda dikkatini bir şey dağıtmıştır belki de. John Towson'ın kıyafetleri de aynı saatlerde verandada. Çünkü Lee'nin ölümünden sonra çantalar hala verandada duruyordu ve kıyafetlerin yarısı etrafa saçılmıştı John Towson'un kıyafetleri. Bir odadan diğerine Lien'in kanlar içindeki cesedinin nereye götürüldüğüne ve taşındığına dair net bir iz var. Fail etrafı temizlemeye çalışırken bunu unutmuş gibi gözüküyor diyebiliriz herhalde. Evin içinde oradan oraya sürüklenmiş bir Lien söz konusu. Bu durumda hani ne görüyoruz burada? Tamam mutfaktan bahsettik. İlk suç mahalli olan mutfağı temizlemek istediğini failin görüyoruz. Sonra onu yakındaki oturma odasındaki kanepeye taşıdığını, yani mutfaktan kanepeye götürdüğünü görüyoruz. Kanın minderlere bulaştığını görünce onu tekrar taşımaya karar vermiş. Bu kez de evin arka tarafındaki yatak odasını tercih etmiş. Yani bayağı her odaya mutfaktan oturma odasına oradan arkadaki yatak odasına her yere taşımış ve daha sonra oluşan kan izlerini de ortadan kaldırmaya çalışmış. Lien'in o evdeyken uyuduğu yataktaki her yer kana bulanmış durumda. Yastıklar sırılsıklam, üstündeki kan kurumuş durumda. Kolluk kuvvetlerin hızlı soruşturmasının ardından bozulmamış gibi görünüyor. Yatağın altına saklanmış az önce de söylediğim gibi bir gömlek bulunuyor. Ortaya çıktığında kırmızı beyaz uzun kollu gömleğin herkesin kan olduğunu hemen anlayabileceği koyu ve kurumuş bir madde ile kaplı olduğu da gayet açık bir şekilde ortada. Yani bu evde neredeyse kanın değmediği, kanın sıçramadığı herhangi bir nokta yok gibi. Çok ilginç bir şekilde bu da dikkatini çekmemiş herhalde kolluk kuvvetleri nasıl oluyor bilmiyorum. Bu kadar çok kan kalıntısının olmadığı tek yer Lien'in kafasının olduğu küvetin ucu. Ve genelde biri düştükten sonra eğer bu denli bir travmatik bir sonuç oluşuyorsa yani kadın ya da erkek bayılıyorsa ya da işte sonuç böyle oluyorsa yaralanma da başından geliyor olması gerekiyor. O zaman nasıl evin her yeri kan kaplıyken küvetin başının tam da Lien'in başına denk gelen kısmında hiç kan yok. Bu gerçekten çok hani büyük bir soru işareti olarak duruyor. Fail temizlik sırasında koltuk minderlerini de yıkamış ve ateşin önünde kuruyacakları düşüncesiyle şöminenin önüne yerleştirmiş gibi duruyor. Yani orada da bayağı bir vakit geçirmiş gibi aslında yani Lien'i oradan oraya taşımış gibi Sonra oradaki her şeyi almış, yıkamış, kanı temizlemeye çalışmış. Büyük bir çalışma sarf etmiş orada. Böylece bunun üzerine aile ve özel dedektifler olay yerinin bütünlüğünü korumak için her yeri kaydediyor, her detayı kaydediyor. Ve bu da davayı tabii ki bir noktada ilerletiyor. Onların kararlı çabaları sayesinde Lien'in ölümünü daha derinlemesine araştıran başka insanlar da devreye giriyor. Ayın 31'inde, 31 Temmuz'da özel araştırma şirketinin temsilcileri Emniyet Müdürü Joel Johnson, Çavuş Brian Strickland ve Bölge Savcı Yardımcısı Jeff Cruden ile bir araya geliyorlar. Burada davayı soruşturmanın yönünü ve planlarını nasıl uygulayacaklarını tartışıyorlar. Firma 29 Temmuz'daki aramada topladığı tüm delilleri burada teslim ediyor. Yani o evin içerisinde aldıkları tüm o kaydı burada artık kolluk kuvvetlerine, yani siz toplamadınız bunları vaktiyle buraya gelip nasıl yaptığınızı da zaten anlayamıyoruz ama bakın bunlar böyle böyle böyle bir liste halinde size teslim ediyoruz diyorlar. Şimdi teslim edilen kanıtlar neydi? Birincisi Lien'e ait bir cep telefonu. Az önce Deniz'in bahsettiği hani gayet orta yerde duran ve polisin hiç inceleme gereği hissetmediği telefon. Bir lastikli çarşaf, az önce söylediğimiz gibi bu da jipin içinde bulunmuştu. Kan izi vardı üstünde. Lien'in yatağında bulunan çarşaflarla eşleşiyor. Yani Lien'e ait bu çarşaf. Bir adet bluz, gömlek yani şey kurumuş kana bulanmış gömlek. Firma ve aile tarafından çekilen tüm evin içerisine alınan kanıtlara dair olan video ve fotoğraflar. Firma, özel dedektif firması 31 Temmuz'dan 18 Ağustos'a kadar davanın ilerleyişini sürdürmek için çeşitli operasyonlar yürütüyor. 60'tan fazla kişiyle konuşuyorlar ve telefon görüşmeleri, mesajlar, sosyal medya mesajları tüm bunları takip ediyorlar. Bir sürü araştırma yapıyorlar, devlet kurumlarından belge ve bilgi talep ediyorlar. 4 ana muhbiri tamamlıyorlar. Tüm bunlar olurken polis departmanı ne yapıyor? Polis departmanıyla da sürekli temas halindeler. Yani her buldukları şeyi, her buldukları detayı polis departmanıyla paylaşıyorlar. Ancak polis departmanı adli tıp testi yapmak için eve dönmeyi reddediyor. Ev değişme ihtimaline karşı olay yerinin bütünlüğünü korumak için kimsenin içeriye girmemesi için mühürlü kalmıştı. Ama yine de adli tıp için yani adli tıp testi yapmak için polis departmanı buraya geri dönmek istemiyor. Yaklaşık 4 hafta süren bu sürecin sonunda adli tıp testleri konusunda hala bir haber gelmeyince aile özel dedektiflerin test için numune almasına izin veriyor. Temizlenmiş olsa bile kan lekelerini ve kalıntılarını test eden Blue Star Forensic Blood Reagent ile çalışmayı seçiyorlar. Testler çıplak gözle görülebilecek olandan çok daha fazla kan olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu yeni fotoğraflar kanepeye bulaşmış kanı, kanepenin tabanı boyunca yere saçılmış düzinelerce damlacığı, kapılarda biriken, eşiklerde biriken pek çok kan damlacığını ortaya çıkarıyor. Bu incelemenin ardından firma testlere devam etmek üzere daha fazla Blue Star sipariş ediyor bu testleri sürdürmek için. 20 Ağustos'ta müfettişler videoda yer alan ikinci kemilüminesans testi için eve girmeden önce bir aile üyesiyle görüşüyor. Eve girdikten sonra videodaki araştırmacı evin ana girişinin bulunduğu çamaşır odasında bir çamaşır sepetine bırakılmış bir havluda önemli miktarda kan bulunduğunu anlatıyor. Bu beyaz havlu biraz kirli olsa da üzerinde hiç kan varmış gibi görünmüyor oysa. Ancak bir kez bu şey püskürtüldüğünde, bu madde püskürtüldüğünde aradaki reaksiyon açıkça görülüyor ve burada pek çok noktasında bu havlunun kan bulaşmış olduğu belli. Giysinin havlunun tamamı maviye bulanıyor, o işte maddeye bulanıyor. Yani burada kan var diyor bize o test edilen şey materyal. Çamaşır odasında çamaşır makinesi ve kurutma makinesi, zemin ve çamaşır sepeti de dahil olmak üzere çok sayıda kan örneğinin bulunduğu ortaya çıkıyor. Mutfak zemininde büyük bir kan lekesi görülüyor. Yine bu da bu sözünü ettiğimiz Blue Star adındaki reaktif spreyle görülebiliyor. Daha sonra oturma odasında kanepeye bakıyoruz. Odanın girişine en yakın olan o minderlerden birinde yine kan lekesi var, damlacıklar var. Damlacıklar kanepenin tabanı boyunca parkenin üstünde, zeminde ve halıda ve hatta sehpanın üstünde görülebilir halde. Yine oturma odasından devam edersek şöminenin önüne yerleştirilmiş epey bir büyük, yani neredeyse vücut uzunluğunda büyük bir kanepe minderi var. Müfettişler yastığın bu kanepe minderinin her iki tarafında şöminenin içinde ve şömine ocağı boyunca kan kalıntıları buluyor. Daha sonra koridorda duvara sanki biri kan saçmış, kan dökmüş gibi görünen bir noktada dahil olmak üzere tüm kapı girişlerinde, yatak odası kapısı boyunca neredeyse tavana kadar kan bulunuyor. Banyo kapısı, kapı kolunun etrafı, her taraf yine kan içerisinde. Lavabo, klozet, her yer kan kaplı. Bunları gözle göremiyoruz bu arada. Bu reaktif spreyle ortaya çıkıyor bunlar. Dolapları, banyo dolaplarının önü, tuvaletin yanı, dolapların yan tarafı, her yer kan içerisinde. Küvette kan görmemiştik ilk aramalar sırasında. Ancak Blue Star'la müdahale ettiklerinde küvetin ön tarafında, yarısından ilerisinde, muslukta, kulplarda, küvetin arka tarafında her yerde kan var. Ve havlu askısının olduğu duvarda da kan bulmuşlar. Yatak odasına giriyoruz. Kapı kolunda, kapı girişinde. Odaya girdiğinizde tam karşıda bir gardırop var. Gardırop kulplarında, yastıkta, yerde, komodinlerin üstünde, her yerde kan var burada da. Tabii bu vahşet bir yana, yani ailenin ne kadar öfkelenebileceğini herkes tahmin edebiliyordur aşağı yukarı. Çünkü ya ortada bariz bir gerçeklik var ve ne polis departmanı bir şey yapmış. Zaten Joel Johnson garip garip ifadelerde bulunuyor, iddialarda bulunuyor. Ya herhangi bir adli tıp testi yapılmıyor. Yapılmamakla birlikte ya ellerine hani verilen bütün o dosyaları da hemen zaman kaybı olur diye görmezden gelmeye çalışıyorlar. Bir de John, işte bu şey adam, yani evden kovdu bu ex olan John Talson, garip bir şekilde işte yok şöyle düştü de şöyle bira içmişti, zaten kas gevşetici almıştı, kendini iyi hissetmiyordu gibi tuhaf hikayeler anlatmış durumda. Ama ortada, tekrar söylüyorum, bariz bir gerçeklik var. Yani mutfakta bir kan gölü var. Kanepenin üstünde kan gölü var. Yatakta, çarşaflarda, gömlekte, işte ne bileyim, küvette, küvetin sadece kan lekesi olmayan tek yeri başının geldiği yer. Yani bir sürü yerde şey var. Bir aile gerçekten bir şey yapabilmek için çırpınmış durumda. Bütün bunlar, bu yalvarışlar görmezden gelmiş. Haliyle bu bir zaman sonra öfkeye sebep olmuştur. Şimdi ortada bir sürü de soru çıkıyor dolayısıyla. Şimdi John Talson ilk başta diyor ki polis kendisiyle ilk görüşmeye geldiğinde aile içi şiddet olabileceğini söylemişti. Sonra neden bununla ilgili bir şey yapmadı polis teşkilatı? Daha sonrasında bir işte özel dedektiflerden oluşan firma inanılmaz bir kanıt dosyasıyla geliyor. Niye bunlarla görüşmeyi zaman kaybı olarak reddediyor polis departmanı. Herhangi bir adli tıp analizi yapılmıyor. Neden? Neden ailenin söylediklerine kesinlikle dikkate almıyorlar? Ve neden gerçekten olay yerini, hadi yani adli tıbbı da geçtim, ya herhangi bir şekilde orada bir kan var mı yok mu, bunu bile incelemekten çekiniyorlar. Bunlar gerçekten bir soru işareti. Peki dava nasıl ilerliyor? Lien'in ailesi hemen ertesi ay Ağustos ayında Lien'in davasına dikkat çekmek için Justice for Lien, Lien için Adalet adıyla bir kampanya başlatıyor ve Kitty Hawk polis departmanına da bir yürüyüş düzenliyorlar. Bu konuda sessiz kalmayacaklarını açıkçası bu yolla haykırmak istiyorlar. Birinin, yani özellikle yani John Tolson olduğunu düşünüyorlar tabii ki bu durumda, cinayetten paçayı sıyırmasına izin vermeyeceklerini öyle ya da böyle belirtiyorlar. Polis departmanına yönelik eleştiriler bununla da bitmiyor. O sonbaharda gerçekleşecek bir belediye meclisi toplantısında vatandaşlar bu dava ile ilgili endişelerini dile getiriyorlar. Sadece polis şefinin değil, olaydaki polis şefinin değil, bölge savcısının rolü de tartışılıyor bu noktada. 26 Ekim 2020'de John Tolson, Kitty Hawk'tan 14 saatten fazla uzaklıkta olan Bangor, Maine'de tutuklanıyor. Lee'nin kuzeni Trisha, John Towson'ın rehabilitasyon için orada bulunduğunu ancak tutuklandığı sırada evsiz bir şekilde yaşadığını belirtiyor. Jüri tarafından ikinci derece cinayetle suçlanıyor ve suçsuz olduğunu savunuyor tabii ki John Towson. Duruşma son 2 yıl içinde birkaç kez yeniden planlanıyor ve sonunda 6 Mart 2023'e erteleniyor. Bu erteleme sırasında duruşmanın 28 Ağustos 2023 tarihinde yapılacağı ortaya çıkıyor ve bu şekilde de süreç başlıyor. Mahkeme salonuna 31 Ağustos günü sabah 9:50'den hemen önce giren 32 yaşındaki John Towson rahat görünüyor. Gayet gülümsüyor, etrafa gülücükler saçıyor. Savunma avukatıyla sohbet ediyor. Rahat bir hali var. Mahkemede John Towson'un avukatları savcıların müvekkillerinin Lee'ni öldürdüğüne dair kanıtları olmadığını savunuyor. Towson savunmasını yaptıktan sonra diğer kamu avukatı savunmanın bir adli patolog ve bir adli nöropatoloğa Lee'nin beyin hasarının savcıların tırnak içinde gerçek sunumuyla uyuşmadığı yönünde ifade verdireceğini söylüyor. Kasıtlı adam öldürme suçundan 56 ila 80 ay hapis cezası öngören bir savunma anlaşmasına varılıyor. Towson'ın tutuklu kaldığı yaklaşık 3 yılın cezaya dahil olduğu düşünüldüğünde savunma yaklaşık 2 ila 4 yıl daha ekliyor yani ceza süresine. Sonunda jürinin hangi uzmana inanacağına karar vereceği belirleniyor ve Towson'un kaderinin 12 yabancının ellerine bırakılması insanı birazcık endişe ve şüphe uyandırıyor. Aile bu bağlamda bu tutuklama için çok mücadele etmiş durumda. Ve bunu yaparken bir yandan da o işte kederleriyle üzüntüleriyle de baş etmek zorunda kaldılar. Bir sürekli duruşmalar ertelendi. Sürekli yeni kanıtlar ortaya çıkarmaları istendi. Yani sanki ortada hiçbir şey yokmuş da onlar palavradan bir hikaye yazıyorlarmış gibi bir durum ortaya çıkarıldı. Ama halbuki az önce yine altını çizerek söylediğim gibi gerçekler apaçık ortada duruyor. Bakalım daha sonrasında neler olacak bu sürecin sonunda. John Towson'un yakınlarından biri John'un Lien ile ilişkilerinin son dönemleri ile ilgili şunları söylüyor. Son zamanlarda çok garip davranıyordu. Lien'i sadece küfür etmek ya da ona lakap takmak için arıyordu. Ne yaptığını bilmiyorum ama bu sefer fena çuvalladı. Ona çok kızgındı. Eve gittiklerinde onu döveceğini söylüyordu. Bütün gün içmişti. Kızatan bir pislik gibi davranıyordu. Çünkü telefonunu kızın kamyonetinde unutmuştu. Şimdi John Towson'un aynı zamanda bir alkolik olduğu iddiası da var. Lien'in ölümünden önceki haftalarda neler yaşamış olabileceğini insan açıkçası rahatlıkla hayal edebiliyor. Ayrıca telefonunun Lien'in elinde olması fikri de John Towson'un çok canını sıkıyordu, çok buna sinirleniyordu. Bunu da düşününce herhalde o telefonda Lien'in bulmasının uygun olmadığı bazı resim işte mesaj vesaire olabileceği insanın aklına geliyor. Cinayetten sonra kendisiyle görüşülen bir komşu Lien ile ne kadar yakın olduklarını anlatıyor ve Lien'in evinde biriken postalarını almak için sık sık kadının evine uğradığını, ancak ya bu denli yakın olduklarını söylüyor. Bunu hani bu yakınlığın nereden geldiğini bilmiyoruz ama kendisinin ve köpeğinin yani defalarca bu postaları almak veya işte daha sonra Lien'e haber vermek üzere Lien'in evine girdiğini söylüyor kendisi. Fakat onlar oradayken başka bir odadan tartışma olabileceğini düşündüğü boğuk sesler duymuş bu komşu. John Towson bu noktada adamı duymuş ve onun karşısına çıkmış. John Towson'un kendisine ve köpeğine karşı öfkelendiğini söylüyor. Tuhaf hareketlerde bulunmuş. Daha önce Lien'in köpeğine de kötü davrandığını görmüş bu komşu John Towson'un. Bu yüzden hani aman hani bulaşmayayım bu deliye deyip olay yerini yani Lien'in evini terk edip çıkmış. Böyle de bir profil çiziyoruz John Towson'la alakalı. Yani açıkçası bence her şey ortada yani benim gözümde şu anda John Towson'dan başka bir suçlu yok. Sen ne diyorsun?
Çok çok net. Bu arada ay o kısmı çok iyi anlattın. O kanlı yani her yerin kan olduğu yeri ve o vurguyu vermen de bence çok iyi oldu. Çünkü ay çok mide bulandırıcı bir
Çok
yandan
kötü
ama
ya,
diğer
evet.
evet yani saldırının boyutu da bence ortaya çıkmış oldu. Ay, yani aileyi düşünemiyorum bile gerçekten. Küfür edemiyorduk değil mi biz bu podcast'te?
No, ne yazık
Yok,
ki.
tamam.
Sonrasında edersin bana.
Sonrasında ederim ben. Tamamdır.
Yani her taraf kan gölü ya. Yani inanılmaz büyük bir şiddet vakası var orada ya. Yani her şeyi geçtim artık yani. Nasıl bu soruşturulmaz, nasıl incelenmez? Ne yapıyorsunuz siz? Hani şey de değil, çok eski tarihli bir dosya olur. Zaten inceleyecek teknik ekipmanın olmaz. Tamam, anlaşılır bu. Ama yahu nasıl ya? 2020'de olan bir olaydan bahsediyoruz yani. Çok
Ve
çok çok enteresan.
bana şey de ilginç geliyor. Tabii ki hukuk bununla ilgili bir şey yapamayız ama ortada bu kadar kanıt varken tamam belki birebir bağlamıyor ama tüm bunların ikinci dereceden cinayet
Değil
suçlaması
mi?
olması ev kan gölü ve çok belli yani.
Evet. Nasıl
Bu
yani?
hukuk
Neden
işte
ikinci derece?
bilmiyorum.
Yani ne yapmamız gerekiyor başka? Ya bilmiyorum, çok mu taraflı bir yorum tabii ki bu, ama ya ortada ya olan biten yani.
Evet.
Daha ne çıkması gerekiyor ortaya? Ayrıca ne bileyim, bunun sonucu 56 ile 80 ay hapis mi hakikaten yani? Bir insanın hayatını karartmışsın ve bitirmişsin. Acılı bir şekilde bitirmişsin ya. Çok çok sinirlendim ben bu olaya.
Oh, hadi
Oh.
komik bir şey söyle.
Ay, şu an içim karardı ya. Vallahi her yerim kapkaranlık. Resmen hiç de bir şey söyleyemiyorum.
Demin kusura bakma bir anda kedi geldi yanıma da o yüzden garip mimiklerle dikkatini dağıtmadım umarım.
Fark ettim. Karşımda ben kan gölüyle ilgili bir şey anlatırken hapur hupur yemek yedi. Yapıştıra yapıştıra yemek yedi. Sonra oğlu kedisiyle oynadı bilmem. Benim de köpeğim var ya, ben de onu mu alayım?
Çok haklısın. Çok
Hiç
haklısın.
mi demedik ki? Ya kardeşim, senin de karnın acıkmıştır belki. Ya acıkmadı da tabii ki. Ya. Benim karnım acıkmıyor biliyorsun ki.
Sen aslında biliyor musun?
Bir şey soracağım sana. Sen mesela bir Zoom toplantısına girdin. Diyelim işte, ne bileyim, bir tane yazar var. İşte direktör var, şu var, bu var. Ya biri esnediğinde çok sinir oluyor musun? Ya da sen esniyor musun?
Oha istemem canım olur mu öyle şey? Hayır tabii ki çok
Ben
ayıp.
nefret ediyorum
Çok
yani
ayıp
bunu
bir şey
yapan
yani.
insanı gördüğümde. Ve mesela şey diyorum, bu ya yine bir benim olsaydı resmen işten kovardım falan diye böyle şey yapıyorum. Ya da asla bunun kitabını basmazdım. Ya arkadaşlar, Zoom toplantısında esnenir mi ya?
Hayır
Ne kadar
ya.
ayıp bir şey yani bu.
Hayır bir de bak fiziksel toplantıda diye Zoom tut ayol ağzının içine doğru esne. Ben o yöntemi biliyorum öğretebilirim. Böyle içine
Abi
doğru
evet,
esneyeceğim.
bunu ortaokulda öğrendik zaten. Yani bunu öğrenemediyseniz bu da sizin kabahatiniz abi yani. Ya. Şu anda bu geldi aklıma ve buna, biraz da buna sinirleneceğim. Hadi bakalım.
Hadi sinirinle baş başa bırakıyorum. Yemeğime devam ediyorum ve kedimle oynayacağım
Afiyet olsun
izninizle.
kardeşim. Afiyet olsun. Hadi.
Yorumlarınızı bekliyoruz.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.